Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün aslında sizin de bu mikrofonlardan tanıdığınız bir dostumuzla beraberiz. Şimdilerde bir özel okulu yönetiyor. 2 yılı aşkın evet. Bir zamandır. Daha önce burada Mehmet Dinç Bey'le İnsan Bu başlıklı programı yönetmişti, modere etmişti. İdris Topçuoğlu, evet ismini söylediğimde hatırlamışsınızdır. İşlerinin yoğunluğu sebebiyle biraz da Mehmet Bey Avustralya'ya gittiği için o çok faydalı, benim de çok istifade ettiğim İnsan Bu programına ara verildi. Şimdi İdris Bey'le eğitimi konuşacağız. Dediğim gibi bir özel okulu yönetiyor İdris Bey. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? İyisiniz
inşallah.
Çok
teşekkür ederim. Sağ olun.
Yükünüz ağır. Evet. Böyle yoğunluğunuz içinden aldık getirdik sizi.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi tabii Türkiye eğitimi hep konuştu, konuşuyor. Herkesin evinde bir evladı var. Ne bileyim, benim gibi torunu olanlar var. Eğitimden hiçbir biçimde kopamıyoruz. Ve Türkiye'de eğitim konusu genel olarak ülke yönetiminin de gündeminde. 16 yıllık AK Parti iktidarında en sık bakan değişilen alan oldu eğitim alanı. Bundan da tedirgin oluyor toplum. Yani en böyle değişmeyecek ya da az değişecek ilkeleri olması gereken bir alanda çok bakan değişiyor deniyor. Ama yeni hükümet sistemiyle bir sayın bakan geldi. Ziya Selçuk Bey geldi ve göreve başladı. Bir hareketlilik de oldu bakanlıkta. Yani yeni bir soluk algısı da var. Sayın Bakan'a yönelik bu defa kalıcı oluyor gibi bir ümit de var.
Evet, bizde de hepimizde de öyle bir ümit var.
Evet, doğrusu. Yani bir vizyon belgesi de açıklandı. 2023'e kadar ki süreyi, yani vizyon belgesi, ufuk, bir tür eğitime ufuk getiriliyor. Onu da okuduk, okuyoruz, üzerinde de konuşuyoruz. Yani ümit var olunabilecek bir sürecin içerisine girildi. Böyle bir süreçte İdris Bey'le konuşacağız inşallah. Önce size onu sorayım. Yani yeni bakanla ilgili böyle maddeler halinde değerlendirmeleriniz ne oldu? Sizde ümit mi ağırlıklı, kaygı mı ağırlıklı? Ya da ya biraz zamana bakmak lazım, ondan sonra karar vermek lazım. Bu tür duyguların hepsi var çünkü.
Evet efendim.
Zaman zaman medyaya da yansıyor bu. Yani çok olumlu bakanlar var. Ben şahsen kendi payıma bakan olmadan önce de Ziya Selçuk Bey'in talim terbiyede görev yapmasından sonra, yani farklı yerlerde onunla ilgili haber gördüğümde ilgiyle okumayı, bazı cümlelerinin altını çizmeyi tercih ettim. Yani bunlar önemli şeyler bence. Şimdi de Sayın Bakan işte icraatını sürdürmeye çalışıyor. Bu süre içinde de gözlemlerim var ama ben sizin gözlemlerinizi almak istiyorum. Oradan başlayalım.
Tamam. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Erkam Radyo'da biz ilk kurulduğundan beri bir eğitimde iyi örnekler programı yapıyorduk.
Evet.
Daha sonra Mehmet Dinç Hoca ile İnsan Bu programına başladık. Program yapmak, radyoculuk ilk defa burada tanıştığım bir şey oldu. Bana bu anlamda da bir tecrübe ve değer katmış oldunuz. Yani Erkam Radyo'ya sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. bir mikrofon tecrübemiz, stüdyo tecrübemiz var ama sizin huzurunuzda olmak tabii ayrı bir heyecan da katıyor. Bizim, bunu da ifade edeyim her şeyden
bizim
önce.
Bizim İdris Bey'le, kardeşimizle yani çok uzun böyle yol arkadaşlığımız olmuştur. Farklı ortamlarda, üniversite öğrencileriyle vesaire programlarda çok değer verdiğim bir arkadaşımız, kardeşimiz.
Çok sağ olasınız. Şimdi sizin de dediğiniz gibi yeni bakan bence tüm Türkiye'de yeni bir heyecan oluşturdu. Evet, eleştirenler, farklı kaygıları olan dostlarımız, arkadaşlarımız da var ama ben kendim şahsen umutluyum ve zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu ülkemizde çok değerli Milli Eğitim Bakanları oldu ve hepsine bir zaman tanındı. Hepsine bir efendim süreç yaşadılar. Ve aynı toleransların ve imkanların ve şansların Ziya Bey'e de sağlanması, tanınması gerektiğini düşünüyorum. Şu açıdan da avantajlı görüyorum doğrusu. Ben yıllar evvel üniversite öğrencisiyken çok değerli Doktor Adem Ergül Bey vasıtasıyla, İsimleri de vereyim, çok geçti, The Marmara Otel'de Ziya Selçuk Bey yardımcı doçentti o zaman. Aytaç Açık Adım'la birlikte öğretmen seminerleri diye bir seminer olurdu. Eğitim programı vardı. Beni Adem Bey oraya yönlendirmişti, gitmiştim. Ziya Bey'i ilk defa orada dinlemiştim. Yardımcı doçentti, çok gençti. Ama ben orada hem Aytaç Hoca'dan hem Ziya Hoca'dan çok iyi bir elektrik almıştım. Efendim yani bu 97-98 yılları gibi Ülker Eğitim Seminerleri diye bir şey vardı böyle o dönemlerde. İstanbul Üniversitesi'nde bir profesör, kitapları da var. Onun liderliğinde yapılan bir çalışmaydı. Ziya Hoca'yı ilk defa orada tanıdım ve gerçekten müthiş
20 yıl önce aşağı yukarı.
Aşağı yukarı. Müthiş bir elektrik almıştım ben orada hocadan. Yani bir iz bırakmıştı. Hatta o zamanlar tabii üniversite öğrencisiyiz. Büyük bir heyecanla bir sürü notlar tutmuştuk. Ben o notları hala muhafaza ederim. Arşivimde durur. Çünkü ilk defa bütün eğitim programlarına gittiğimiz bir
baktınız mı şimdi zeminde o notlara orası. Yeniden?
Yani benzer şeyler, söylemler söyleniliyor. Ve Ziya Hoca'nın böyle bir geçmişi olması dolayısıyla eğitim camiasının sürekli içerisinde olmuş. Yaklaşık 30 yıldır sektörün içinde olduğunu kendisi de sürekli vurguluyor. Ben bu açıdan da biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Vizyon belgesine baktığımız zaman bir kere vizyon belgesinin bizatihi kendisi de ümit verici bir şey. Evet. Yani siz bakan oluyorsunuz, hiç kimse size böyle bir belge açıklayın demiyor. Evet. Sadece 100 günlük bir şey vardı hatırlarsanız ilk Cumhurbaşkanlığı sistemi açıklandığında bir 100 günlük çalışma eylem programı gibi bir gündem vardı. Hiçbir yerde başka bir vizyon belgesi de görmedik biz. Siz kendinizi bağlıyorsunuz adeta. Yani
hani böyle... bir sözü var. Evet. Unutmayın. Estağfurullah. Yani kural değişmeyecek. Oyun oynarken. Evet. Yani o açıdan da
tabii,
belki 3 yıllık.
Tabii ki. Vizyon belgesi. İnsanlara hem bir meydan okumadır bence vizyon belgesi. Kendi cesaretinizi de gösteren bir şeydir. Yani ben burada yolcu değilim, hancıyım adeta ve bir şeyleri değiştirmek istiyorum ve bunun için de benim zaten bir geçmişten getirdiğim bir birikimim vardı. Bir çalıştaylar da yaptı. Bunu tek başına oluşturduğunu da düşünmüyorum. İstanbul'da yapılan bir tanesini biliyorum. Buralarda biraz kamuoyunun nabzını da tuttu. Bu sektördeki eğitim işlerindeki öncü insanlarla bir araya geldi ve buradan bir vizyon belgesi çıktı. Bir kere bunun bile Ziya Hoca'ya şans verilmesi noktasında bir iyi bir adım olduğunu düşünüyorum.
Dün bir öğretmen yeğenim var.
Evet.
Hani 1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir. Öyle bir talebi de oldu öğretmenlerden. Sordum yeğenime, yazdın mı diye. Evet. Yazdım dedi. Evet. Demek ki öğretmenlerde bir karşılığı olmuş.
Kesinlikle bir karşılığı
o alışverişin.
Evet. Ziya Hoca zaten bizim pek çok eğitim zirveleri olur. Biz de bunları takip ederiz yıl içerisinde. Biz de Hacı Badem Okulları olarak bu hafta sonu Yarın Eğitimi diye bir zirve yapıyoruz. Bu tarz zirveleri takip ediyoruz. Ziya Hoca bu zirvelerin en çok davet edilen, zirvelerde siz 1000 kişi müracaat edersiniz, onlarca program vardır, seçersiniz. Ben şuna gideceğim, buna gideceğim diye. En kalabalık salon Ziya Hoca'nın salonu olurdu. Ve bu zirvelere gelen kişiler öğretmenlerdi. Evet. Ya da eğitim yöneticileriydi genel olarak. Ziya Hoca'nın öğretmenlerde bir karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla sahada bir heyecan uyandırdığını, ben bir özel okul yöneticisiyim aynı zamanda, kendi okulumda bile görüyorum. Yani adeta kendilerinden birinin bakan olduğunu hissediyor insanlar.
Hangi şeylerin altını çizdiniz?
Evet, tabii farik
vasıflar yani tabii bu ki. Yeni bakan olarak ya şunları yaptı ve onun karşılığı oldu diye.
Şöyle bir kere öğretmenlerle ilgili çok önemli bir şeyi hoca zaten hep söylerdi ve bu vizyon belgesinde bunu yansıtmış. Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi öğretmeninin kalitesini geçemez. Biz bunu Ziya Hoca'nın raporlarından okur bilir duyardık. Vizyon belgesinin temeline baktığınızda da öğretmenin üzerine bina edilmiş bir vizyon belgesi. Her şeyden önce öğretmenin yetkinliğini artırmayı hedefliyor vizyon belgesi. Bunu görüyoruz ve biz gerçekten kendi okulumuzdaki Acıbadem okullarındaki tecrübemiz de buydu. Öğretmenimize yatırım yaptığımızda, öğretmenin yeterliliğini, yetkinliğini artırma noktasında adımlarımızı attığımızda pek çok şeyin otomatikmen iyiye doğru gittiğini gözlemledik. Türkiye'de de en temel meselelerden birisi bu ve hoca burada çok güzel adımlar atmış. Buna baktığınızda mevcut öğretmenle alakalı bir takım uygulamaları var. Hepsini hizmetçi eğitimi almayı düşünüyor. Mesela bunu daha önce de dillendiriyorlardı ama işte ekonomik problemlerden dolayı, şundan bundan dolayı bunun yapılamayacağını söylüyorlardı. Ama bakan bu noktada mesela geçen bir yerde dinledim. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yazın boş.
Evet.
600 bin öğrencinin kaldığı bir kurum burası. Biz diyor buralarda ikişerli üçerli odalar teşkil ederek öğretmenlerimizi yaz döneminde bile bu hizmet içi eğitimleri alabiliriz. Bir kere mevcut öğretmenlerin eğitimi veya kendisini geliştirmesi noktasında çok kararlı adımlar atacağını söylüyor. İkincisi
genelde burada azıcık açılım yapsak.
Tabii ki.
Yani genelde bu meslek içi eğitim kursları vesaire çok verimli olmaz diye de bakılıyor. Yani şimdi hakikaten 1 milyona yakın öğretmen var.
Evet.
Bunların kalitesini artırmak veya mevcut performanslarının üstüne çıkmalarını sağlamak ümit var olunabilecek bir şey mi?
Bence ümit var olunabilecek bir şey.
Evet.
Yani önce insanlarda bir istek ve heyecan uyandırdıktan sonra ki buna yönelik çok adım atıyor. Mesela öğretmenlik meslek kanunu. Yani her meslekle ilgili bu tür kanunlar var. Öğretmenliğin böyle bir düzenlemesi yok. Yani bir milli bir öğretmene ödül vermeniz için sizin kaymakam üzerinden bir organizasyonu kurmanız lazım.
Evet.
Yani Milli Eğitim Müdürü olarak bu çok basit bir örnek. Pek çok açıdan bunu ele alabilirsiniz. Öğretmenlerin veya bu meslekteki insanların nasıl yükseleceğiyle alakalı. Bütün detayların planlandığı bir kanunu, bir düzenlemeyi yapacağını taahhüt ediyor. Bu çok temel meselelerden birisi eğitim camiasında. Yani bu tür verdiği ümitlerle bir heyecan oluşturuyor ve insanlarda bu heyecanı oluşturduktan sonra çok iyi eğitimlerde kurgularsanız bunu başarabileceğinize düşünüyorum.
Evet.
Düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani bir anda bir şey başarılması mümkün değil. Biz
tabii.
Mesela biraz önce sizinle sohbetimizde dediniz ki butik bir okulsunuz ve bir modelleme yapmaya çalışıyorsunuz.
Yani,
biz
evet.
bile bu modellemeyi yaparken ben şu an üçüncü yılımdayım.
Evet.
Hala hayallerimizin %50'sinde %60'ındayız. 1 milyon ölçeği, öğretmen ölçeği olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani bunların böyle bir yılda yarın falan olması mümkün değil. Zaten bakan bunu çok iyi söylüyor. Belli pilotlamalar yapılacak. Sonra bunlar bölgesel pilotlamalar olacak. Daha sonra daha geniş politikalara dönüştürülecek bunlar. Dolayısıyla bu noktada 1 milyonu birden eğiteceğini falan böyle bir ümit ve bir anda yapacağını değil de böyle bir politika geliştirip kısım kısım
yola giriyor.
Tabii yola girebileceğini ve bunu atıyorum 5 yıl sonra mevcut öğretmenleri bir yere getirebileceğine inanıyorum. Kaldı ki öğretmenlik meslek kanunu düzenlemelerinin neler getireceğini de bilmiyoruz. Yani mesela gelişmiş ülkeleri gezdiğimizde, yani Güney Kore gibi, Singapur gibi farklı dünya ülkelerine baktığımızda pek çok düzenlemelerle meslekte başarılı olan insanların meslekte kalmasını temin etmişler. Bu meslekte başarılı olmayan, buna direnen, her türlü eğitime direnen ve yol kat edemeyen kişilerle farklı farklı formüller geliştirmiş ülkeler kendi içerisinde. Bilemiyoruz ki belki 5 yıl, önümüzdeki 5 yıllarda bu tür şeyler de önümüze gelecektir. Dolayısıyla bunlar da olunca öğretmenin o eğitime cevap vermesi, talepkar olması, kendini geliştirme yolunda adımlar atması çok kıymetli olacaktır. Kaldı ki yeni gelen öğretmenle ilgili yaptığı düzenlemelerin mevcut öğretmenleri tetikleyeceğine inanıyorum ben. Yeni gelen öğretmenler de eskiden Türkiye'de mesela ilk 500 bine girenlerden öğretmen alınıyordu. Son zamanlarda yapılan üniversite sınavına giren öğrencileri baz aldığımızda son dönemlerde yapılan düzenlemelerle ilk 240 bine girenler ya da ilk 300 bine girenler öğretmen olabiliyordu. Yani herhangi bir eğitim fakültesine gidebiliyordu. Şimdi Ziya Hoca'nın yaptığı vizyon belgesindeki şeylere bakarsak, burada önümde de var bunlar, daha yukarılara çıkartacak bunu. Yani ülkemizin de daha çok ilk diyelim 100
daha başarılı
girer.
Öğrenciler.
Yani şimdi tam o kelimeyi söylemek istemedim. Başarı hani belki şey yapılabilir ama bizim ülkemizde diyelim sınavda daha başarılı olan ilk 100.000'e girenlerden öğretmen olabilecek belki. Evet. Yani herkesin öğretmenliği seçemeyeceği, olamayacağı bir düzenek getirmeye çalışıyor. Kaldı ki siz eğitim fakültesini bitirdiniz. Ondan sonra bir yıllık bir yüksek lisans programı koymayı öngörüyor. Ve bunu da Milli Eğitim'in ve YÖK işbirliğinde ama Milli Eğitim'in dominant olduğu bir çerçevede gerçekleştireceğini söylüyor. Yani şunu söylüyor. Mesela ben kendi özel okuluma bunu şey yaptığımda ben çok iyi öğretmenler sisteme aldığım zaman benim mevcut öğretmenlerim bu sene ben bunu zirvede
onları
yaşadım.
Da tabii yarışa sokuyor
kesinlikle
değil mi?
Onlar da şimdi ben kendi okulumda 200 öğretmenim var. Çok iyi öğretmenleri sisteme dahil ettiğimde öğretmenlerle bir araya gelip eğitimler yaptığımızda o öğretmenlerin performansı ortaya çıkınca diğerleri de otomatikman bir harekete
yani
gelmiş
iyi
oluyorlar.
Atlarla koşan
aynen öyle.
Atlar evet.
Aynen öyle. Yani bu açıdan ümitliyim. Yani bunun bir ölçüde olabileceğini
şey de var mı? Bence yani hani öğretmenlerle aynı iyileşme, onların duygudaşlık,
işte
yani
zaten
böyle sahiplenme, horlamama değil mi?
Evet.
Problemlerini anlıyor olma,
tabii.
Bir tür liderlik.
Kesinlikle. Ziya Hoca da bunu da buluyor öğretmenler.
Evet.
Bunu çok açıkça ifade edebiliriz. Yani kendilerinden görüyorlar ve değer verildiklerini hissediyorlar. Yani değer gördüklerini hissediyorlar. Mesela dediniz ki yeğenim yazdı. 1 milyon öğretmen.
Evet, evet.
Yani yazmazdı. Ne oldu? Şöyle der yani.
Bunlar
kim
dikkate alınma.
Kim verecek bunu filan? Hani 1 milyon kişi var. Ne olacak filan der yani insanlar. Yani. Ama mesela bunun yazması bence bu sahadaki hocanın karşılığını gösteren bir şeydir. Tabii hani Ziya Hoca üzerinden yani bir kişi üzerinden bir ülkenin eğitim sistemiyle ilgili bir aynı iyileştirme yapmak da çok doğru olmayabilir ama sonuçta işlerin başındaki liderlerin tavırları çok belirleyici. Ve ben bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir iyi bir diyalog yakaladıklarına inanıyorum. Çünkü vizyon belgesini sundukları gün Ziya Hoca'yı da Cumhurbaşkanı da biz dinledik.
Evet.
Ve orada birbirlerine karşı destekleyici tavırları.
Üslup yakın.
Tabii. Mesela yine butik kendi okul modellememizle örtüştürelim. Benim bir yönetim kurulu başkanım var Hasan Topbaş Bey. Ve onun yardımcısı Hulusi Topbaş Bey var. Ben de okulun genel müdürüyüm. Şimdi ben ne kadar çırpınsam, ne kadar uğraşsam, ne kadar mücadele versem Hasan Bey ve Hulusi Bey diyelim beni çok fazla biz bir bütünlük yakalayamazsak, destekleyici bir işbirliği yapamazsak benim
onlar önünüzü açmıyorsa
kesinlikle benim gayretlerim hiçbir şey ifade etmez. Aynı şeyi ülke ölçeğine aldığınız zaman sizin ortaya koyduğunuz çabayı gören, destekleyen, önünüzü açan, finans sağlayan, hadi yürüyün diyen bir liderle birlikte yürüyorsanız, işte ben bu vizyon belgesini falan onun için böyle
şöyle bir
görüyorum,
şey
İdris
Bey. Evet, şimdi tabii eğitim alanı biraz gerilimlerin de olduğu bir alandır. Öteden beri Türkiye'de tartışılan bir alan. Evet. Yani şu tarafta görünürseniz problem olur. Bu tarafta görünürseniz problem olur. Medyada tartışılan isim haline gelirsiniz. Duruşlarınız, jestleriniz. Nasıl buluyorsunuz? Yani toplumla iletişimini üslup açısından bir Milli Eğitim Bakanı'nda mesela sizin bir eğitimci olarak görmeyi gerekli bulduğunuz format açısından.
Gayet iyi anlıyorum dediğinizi. Gerçekten zor bir ülkede yaşıyoruz.
Evet.
Kamplaşmaların fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve birbirine tahammülün zor olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Herkes bir göreve geldiğinde karşıdakini bertaraf etme noktasında adımlar atmak zorunda olduğu dönemleri yaşadığımız ve bunların da herkesle bir acısı, geçmişten kalma bir acı, kuyruk acısı mı diyelim, ne diyelim, olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla
işe geldiğinizde iş başına revanş alıyorsunuz.
İşte, böyle bir yönetim anlayışı ortaya çıkabiliyor. Bunu bu dönem için böyle demek istemiyorum.
Yok yani genel iklim bu. Yani bu iklim içinde Sayın Selçuk konuşuyoruz.
Bu iklim içinde baktığım zaman sanki biraz daha böyle birbirleriyle çok farklı görüşte olan insanların bile benim bakanım ortak diyebildikleri bir şey çıktı sanki ortaya. Yani A görüşünde olan da tamam işte doğru adam yerine geldi diyor. B görüşünde olan da tamam işte doğru olan, doğru bir isim geldi diye söylüyor. Mesela baktığınız zaman vizyon belgesinde çift kanatlı bir nesil vurgusu var. Bu mesela aslında
kalbini de önemseyen.
Hatta ben vizyon bakanın en çok yakındığı şeylerden biri, vizyon belgesinde sadece somut çıktılara bakıyor insanlar. Yani lise 3 yıla 4 yıla olacak mı, inecek mi, öğretmene ne hak verilecek, ama bunun bir felsefesi var vizyon belgesinde ilk başta ve çok kıymetli bir kısım ve onu herkesin okuması lazım.
Doğru.
Özellikle eğitimle ilgilenenlerin oraya hiç yönelinmedi diye yakınıyor ve burada gerçekten kalbi, değerleri, ahlakı ciddi manada vurguladığını görüyoruz. Hatta felsefe bölümünü sonlandırırken bulabilirsem hemen okumak isterim. Diyor ki felsefe bölümünün son cümlesi bu. Bugün başlayarak 21. yüzyıl talim ve terbiye modelimiz ile 2023 eğitim vizyonunun temel hedefi ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışını yeşertmektir.
Evet, varlık ve bilgi anlayışı.
Evet ya, ama merkezde ahlak
ontoloji
ve insan var.
Epistemoloji yani, onu ahlak üzerine
bizim,
oturtuyor.
Yani bizim şeyimize baktığınızda da hani bizim kültürümüze, kültür kodlarımıza, medeniyetimize baktığınızda da insan vurgusu, ahlak vurgusu en temel vurgular olarak görüyoruz. Yani bu yönüyle hani çift kanat söyleminin mesela belli bir kesimi çok rahat kuşattığını düşünüyorum. Türkiye'de bir kesim var ki ahlak ve din denilerek insanların geriye gideceğine inanıyorlar.
Evet.
Yani bu maalesef böyle bir kesim de var. Bir taraftan da o kesimi de aslında yani biz bilim, işte teknoloji, dijital çağ gibi söylemlerle orayı da bir yerde tuttuğunu görüyorum. Ben kendi okulum özelinde de baktığımızda biz de mesela Hacıbadem okulları...
Bir izin verirseniz bir anons yapayım ben.
Ki.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındayız. İdris Topçuoğlu Bey'le hem yeni Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'u hem İdris Bey'in kendisinin yönetici olduğu bir özel okul üzerine değerlendirmeler yapıyoruz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Evet, buyurun.
Evet, çok teşekkür ederim tekrar. Efendim yani ben bütün tarafları kuşatma noktasında bir gayret görüyorum. Böyle bir çabası var. Kendisini özel olarak ziyaret eden dostlarımız ve arkadaşlarımız da oluyor. Onlardan duyduğumuz kadarıyla da yani buna dikkat ettiğini
ya
görüyoruz.
Bu kaygıyı kendisi de taşıyor.
Tabii.
O anlaşılıyor. Yani eğitimin Türkiye'de tartışılır bir alan olduğunu, burada toplumun tamamına gönlünüzü açmazsanız işinizin zor olduğunu eminim ki Sayın Bakan kendisi de düşünüyordur. Başarılar diliyoruz Sayın Bakan'a.
Şeyi de vurgulamak istiyorum Ahmet abi, bu abi diyebilirim size herhalde rahatlıkla. Şu da çok önemli. Mesela tasarım beceri atölyeleri diye bir vurgu var vizyon belgesinde. Zorunlu ders saatinin saatinin ve çeşitlerinin azaltılması gibi bir vurgu var. Yani bunların şimdi hani sahadan gelen bir insanın söylemleri, işte buradan anlıyorsunuz bunu. Çünkü gerçekten o kadar dolu bir programa sahibiz ki çocukların bir takım becerilerini geliştirmek istiyorsunuz. Yani dünyanın gittiği tarafa bakıyorsunuz. Bizim çocuklarımızı da mesela dijitalleşme, teknolojik çağa ayak uydurabilme, teknolojiyi üreten nesiller olabilmelerini sağlayabilme noktasında adımlar atmanız lazım. Ve efendim bunlar bilgisayar mühendisliğini üniversitede kazanmak çok geç artık.
Evet.
Yani çocukların dünyada ortaokul, lise çağlarında dijital alanlarda geliştiğini ve lise çağlarında ürünler ortaya koyduğunu görüyoruz.
Evet, evet.
Şimdi biz anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede çocuklara işte çok klasik, kaç yıl önceden ortaya koyulmuş bir programı haldır haldır ezberlet, sınavlara sok yani gibi bir şeyle giderken dünyada başka, bambaşka bir taraf var ve bu dünyada bir yarış var.
Evet.
Ve bu yarış kesinlikle eğitim ve okulla alakalı bir yarış büyük oranda, ben bunu böyle görüyorum. Yani hani bizim bir büyüğümüz bize derdi, yetişmiş insanınız varsa lidersiniz. Yani
tabii,
geri kalmış milletlerle gelişmiş milletler arasındaki tek fark bir avuç yetişmiş insan farkı. Bu yetişmiş insan da bu okullarda yetişiyor.
Evet.
Dolayısıyla siz bu okulların programlarını çok iyi dizayn etmezseniz adam Mercedes'le yarışır, siz Renault'la Yani geçmeye çalışırsınız. Evet. Bunu çok iyi okumak gerekiyor. İşte burada da yani belki bunlar hep böyle araya giden şeyler. Yani ama sahada çalışan bizim gibi insanlar için bunlar ilaç gibi şeyler. Çünkü ben çocuklarıma işte çeşitli atölyeler açıp o atölyelerde çocuklarımın yeteneklerini keşfedip o yetenek, çünkü çocukların yetenekleri sadece testler yapılarak çözülmüyor. Ortaya çıkmıyor. Onu, o çocukları çok değişik ortamlarda gözlemlemeniz, çocuğun neye aktığını, neye yönelimi olduğunu, neyi yapabildiğini görmeniz ve ona göre o çocuğu bir yönlendirme sürecine, geleceğiyle ilgili bir kurguya sürüklemeniz gerekiyor. Ve bunun için de çok erken yaşlardan bunları görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ders programlarında ta ilkokuldan itibaren bir rahatlamanın olması, evet, ülkemiz adına, çocuklarımız adına, çocuklarımızın yararı adına çok önemli bir adım olarak bunu görüyorum. Mesela benim en çok böyle sevindiğim ve hopladığım yer burası oldu. Çünkü ben okulumda, Acıbadem okullarında buna çok önem veriyorum. Ahşap atölyemiz var. Pek çok okulda olmayan bir atölye. Biz bununla çok iyi bir ilgi görüyoruz. Tecrübemizi diğer kurumlarla paylaşıyoruz. Robotik tasarım teknoloji atölyelerimiz var. Burada çok iyi ürünler üretiyoruz ama çocuklarımızı bu atölyelerle buluşturacak yeterli zaman dilimini bulamıyoruz. Çünkü milli eğitimimizin önümüze koyduğu bir program var. Evet. Programı yapmak zorundasın. O programı yapınca da saatin kalmıyor doğru düzgün. Hı hı. Yani saat 4'e kadar çocuklar okulda ama doğru düzgün bir alan kalmıyor. 4'ten sonra da zaten çocuğu ne kadar tutabilirsin? Türkiye'nin düzeni ona göre kurulmuş. Bu açıdan biz sahadaki insanları gerçekten rahatlatan bir uygulama oldu diye söyleyebilirim. Bunu da çok önemsediğimizi ifade edeyim. Bir de şu noktada da bunlar çok önemli. Siz bir takım doğruları görüyorsunuz. Dünyayı geziyorsunuz. Biz Acıbadem okulları olarak bunu yapıyoruz. Bu sene mesela İngiltere'de eğitim teknoloji fuarı var. 2 tane hocamızı oraya gönderiyoruz. Almanya'da eğitim fuarı var. Birkaç hocamızı oraya gönderiyoruz. Biz yönetim kadromuzda bu sene Güney Kore'de eğitim incelemesi yapacağız. Oradan Avustralya'da bir incelemeye gideceğiz. Siz görüyorsunuz, bir şeyler aktarmak istiyorsunuz ama Türkiye'de ne veli olarak, ne veli profili olarak, ne konjektür olarak zemin müsait olmuyor bunları konuşmaya. Ama bu işin en tepesindeki insan bunları söylediği zaman, hı hı, siz inandığınız doğruları yapmakta daha cesur oluyorsunuz. Bu bizim de bu anlamda gerçekten elimizi güçlendiriyor. Bunun için ümitliyiz.
Sözünüzü hiç kesmedim. Heyecanınızı görüyorum.
Estağfurullah. Kusura bakmayın.
Yok, şöyle, yok, estağfurullah.
Şunu da söylemek isterim. Bu tabii, ben bu anlamda çok sevindim ama şunu da düşünüyorum. Şundan da kaygılanmıyor değilim. Yani çok toz pembe değil. Şu vizyon belgesini okuduğumda da çoğu yere soru işareti koyuyorum. Bunu nasıl yapacak? Hı hı. Nasıl olacak? Yani evet, nasılı noktasında hepimizin endişeleri var.
Mesela nasıl yapacak şeyi sizin özel çalıştığınız alandan yola çıkarak önünüze çıkan sorular mı bunlar? Yani şöyle, bir özel okuldasınız.
Şöyle efendim. Evet,
yani buyurun. Size emanet edilen şu anda diye kaç öğrenci var?
Bizim 1200 öğrencimiz
1200
var.
Öğrenciniz var. Anaokulu,
ilkokul,
ortaokul.
Evet.
İnşallah lisenizde olur. Yani oralarda, yani butik bir alan dedim ben.
Evet efendim.
1200 öğrenci. Yani bu alana da siz yeni girdiniz. Aslında üniversite öğrencileriyle bir beraberliğiniz var. Evet. Hani o yetişmiş insan dediğimiz hedefi üniversite öğrencileriyle temaslarınızda kovaladınız. Bunları biliyorum ben. Evet. Şimdi elinize bebeler verildi.
Evet. Daha küçük yaşta verildi.
Küçük yaşta anaokulundan, ilkokuldan. Oradan hani o yetişmiş insan,
evet,
Türkiye'nin ihtiyacı, belki insanlığın ihtiyacı, değil mi?
Tabii ki.
Yani biz bugün falanca dünya ülkesinde bir insanın ulaştığı hedefe bakıyoruz. Bilimsel atılımlara bakıyoruz. Yani aynı bilimsel ürünleri bizim ülkemizin çocuklarının da vermesi lazım. Bizim de tarihimizde büyük isimler var, değil mi? İbn-i Sina tabii, gibi, Piri Reis gibi vesaire. Yani onları ufka alan bir şey. Yani ne yapıyorsunuz şimdi? O bir anlamda şöyle de bir şey. Türkiye'de bir toplum kesimi gene de sizin öğretim kurumlarınıza ilgi gösteriyor. O toplum kesimine hitap eden başka özel okul yapılanmaları da var. Ne tür şeyler yapıyorsunuz? Böyle farklılıklar, örnek olacak. Yani belki yarın sizin okulunuzda başardığınız bir şey Sayın Bakan'ın da ilgisini çekecek. Ben bunu neden, işte o pilotlama dediniz ya, ben neden onu bazı okullarımda pilotlama yoluyla devreye sokmayayım diye düşünebilir. Tabii. Neler yapılıyor? Tabii. Biraz anlatır
tamam.
mısınız?
Tabii ki memnuniyetle. Efendim Acıbadem okullarında her şeyden önce gerçekten bir vizyon belgesi ortaya konmuş. Tabii bu çok önemli bir şey. Bu çok güzel. Kıymetli bir şey. Yani 6 yıllık bir geçmişi var ama okulumuzun kurucuları tarafından geçmiş yıllarda okulumuzun yönetimine destek veren değerli dostlarımız tarafından ne yapmak istediğimizi tarif eden bir belge ortaya konmuş. Bu güzel. İşte vizyon belgesi beni bu açıdan en başta da heyecanlandırmıştı. Bunlar olmadığı zaman çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama ne ürettiğinizi bilmediğiniz için. Yani çok güzel tekerlek üretiyorsunuz.
Nereye varacaksınız?
İşte onu bilmediğiniz için yani. Evet çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama bunların hepsi anlamlı bir bütün olmuyor ve bir değer ifade eden bir şey olmuyor. Yani tek başına belki kıymetli şeyler bir araya geldiklerinde bir şey olan bir iş çıkmıyor ortaya. İşte bu açıdan bu tür belgeler çok önemli ve Acıbadem okullarında bizim kurucularımız şunu ortaya koymuşlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, herkesle iletişim kurabilen, gayretli ve gelişime açık, güzel ahlaklı öğrenciler yetiştirme hedefi ortaya koyulmuş. Hı hı. Bu hedefi gerçekleştirmek için de şöyle bir şey demişler. 4 alanda eğer iyi işler ortaya koyarsak, yani bunu bir fabrika gibi düşündüğünüzde 4 önemli tezgah ortaya koymamız lazım ki buradan hedeflediğimiz bu model, tarif ettiğimiz bu model çıksın. Bunun için de 4 temel şey belirlenmiş.
Nedir onda?
Bunlar da şu. Biz demişler her şeyden önce değerler eğitimini çok önceleyeceğiz. Yani bizim Acıbadem okullarında birinci meselemiz, belki okulun en temel kuruluş amaçlarından bir tanesi değerler eğitimi. Yani değerler eğitiminden neyi kastediyoruz? Onu da yazmışlar. Şimdi değerler eğitiminden herkes bir şey anlayabilir.
Neden önemli o? Evet. Belki onu da anlatmak
şimdi,
lazım.
Tabii ki
evet.
Söyleyelim.
Neden
çok
önemli
güzel.
Değerler eğitimi?
Çok anlamlı. Evet. Yıllar önce bu sorunun cevabını sizin bir hatıranızla vermek istiyorum. Yıllar önce bize bir programda demiştiniz ki, çok ben velilerimle konuşurken de bu örneği anlatıyorum onlara, sizden de bahsederek. Bir Müslüman bilim adamı acaba atom bombası üretebilir mi? Böyle bir soru sormuştunuz bize.
Evet,
biz daha
evet.
üniversite yıllarındaydık
evet.
o zamanlar. İşte değerler eğitiminin bunun için önemli olduğunu anlatıyoruz. Nurettin Topçu'nun da bir sözü var. Çocuklarınızı diyor kalben ve ruhen eğitmeden sadece zihnen eğitirseniz insanlığın başına büyük bir bela örmüş olursunuz. Bela çıkartmış olursunuz diyorlar.
Yani kalbi zihnini dizginlesin.
Tabii,
bazı
yani,
yerlerde bu olmaz desin. Bu insanlık
tabii,
değil desin.
Tabii. Evet. Yani vicdanı ve kalbi onun aklının çılgınlıklarına ancak zincir o vurabilir.
Evet.
Bunu yapabilmek için de anaokulundan itibaren bu tohumları atmak gerekiyor. Yani şöyle bir dünya yok. Yani benim çocuğum, biz bunu çok yaşadık geçmişte. İşte şimdi LGS var, TEOG sınavları vardı. Ailelerin bütün odağı akademik başarı.
Evet.
Bu çok büyük bir handikap. Ben bütün velilerime bunu söylüyorum. Ahmet abi 10 yıl, belki 20 yıl sonra iki şey kalacak. Bütün bu eğitim serüvenleri içerisinde bu okullar dönüşecek, bu sınıflar dönüşecek, ortamlar da dönüşecek. Yani bunlar sanayi devriminin ortaya çıkardığı okullaşmalar. Bu dijital çağın ortaya çıkardığı başka türlü okullar olacak ve iki şey kalacak: ahlak ve beceriler.
Evet.
Ahlak ve beceriler.
Yani bugün insan güç edinecek
evet,
mesela
evet.
onu dizginleyecek
evet.
bir değer lazım.
Evet efendim.
Yani bugün yoksa insanlık mahvolacak.
Evet yani. Efendim.
Evet.
Zaten bugün dünya bunu tartışıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum bunu. Bir gün de böyle işlerim biraz azaldığında kendime geleceğin eğitimi diye bir seminer konusu bulup Türkiye'yi dolaşıp bunu anlatmak istiyorum. Özellikle bizim hani yoldaşımız olan insanlara bunu daha çok anlatmak istiyorum. Dünyada yapay zeka diye bir mesele var. Ve bu artık makinelerin makine insanın birleşimi veya çok daha makinelerin birbirleriyle konuşması, insanın ürettiği robotun kendi kendine bilgi üretir hale gelip insana da hükmetmeye başladığı, insandan daha akıllı ve olduğu bir hale geleceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve dünyada şu an Elon Musk'ın derdine niye bu adam bu kadar uzayla ilgileniyor? Bunlar Mars'a yerleşmeye çalışıyorlar. Bunların birinci meselesi bu dünyada hayat bitecek. Bizim Mars'ta bir düzen kurmamız lazım. Bunun altyapısını kuruyor adamlar.
Koloni olsun.
Tabii koloni olsun diye bunun altyapısını kuruyorlar. Yani dünyada böyle bir gidişat var. Bu yapay zeka ürünlerinin veya daha farklı teknolojik gelişimlerin insanlığın hayrına kullanılmayacağı bir dönemin geleceğinden vurgu yapılıyor. Her şeyi Allah bilir tabii. Yani bilemeyiz biz geleceği ama şimdi öngörüler şimdi. Bu yönde. Hmm. İşte ahlak bunun için önemli. Elon Musk'la çok özür dilerim. Hmm. Mark Zuckerberg'in tartışmaları var. Hmm. Elon Musk Mark Zuckerberg'e diyor ki yaptıklarınız çok tehlikeli. İnsanlığın sonunu getireceksiniz. O da ona farklı yönlerde açıklamalar yapıyor. Şimdi dünyayı şirketler yönetiyor. Bunlar çok klasik söylemler artık. En son şeyde de bunu gördük.
Burada önemli sorun var, mesele var. Yani bir yanda bilimsel gelişmelerin bu tarzda sürmesi.
Evet efendim.
Yani Elon Musk veya Zuckerberg. Evet. Yani bunlar belli alanlarda bir takım şeyler koydular insanların önüne. Bilimsel yani teknolojiyle birleşmiş işte yapay zeka vesaire. Bir de ahlak var.
Evet efendim.
Şimdi ahlak şunu demiyor değil mi? Yani ahlak bu ilmi şeyler dursun.
Tabii.
Bu teknolojik gelişmeler dursun dese de belki bir işe yaramıyor.
Yaramıyor tabii
ki. Değil mi? Yani çünkü
işte bizim bunu iyi kavramamız lazım. Yaramıyor. Yani.
Yaramıyor. Deniyor ki yani bu bilimsel gelişmelerin illa fesada yol açması söz konusu olmayabilir. Evet. Diyelim ki tıpta kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Ne bileyim işte bilgi alışverişinde, iletişimde kullanıyorsunuz vesaire. Yani telefonu kullanıyorsun, interneti kullanıyorsun. Yani şimdi tıp için bir takım şeyleri kullanıyorsun. Oradaki denge nasıl kurulacak? Yani demiyoruz dediniz değil mi? Yani bu bilimsel gelişmeleri kesmemiz lazım arkadaş. Hayır, hayır. Tehlike var işte, yarın falan.
İşte biz Acıbadem okulları adına heyecanlandıran en önemli şey bu zaten. Hı-hı. Şimdi bakın vizyon belgesinde karşılığını arıyordum da burada güzel ifade var. 2023 eğitim vizyonunun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen.
Hı hı.
Yani temel ölçümüz bu. Hani men yenfe hayrun nas men yenfe nas.
Yani demek ki çekirdekten tabii, insan tabii. Arayışını bütün insanlığın hayrına olacak tarzda.
Evet. Yani işte böyle çocuklar yetiştirmeliyiz.
Belki kötülüğe karşı da tavırlı.
Zaten şimdi hayrın ve şerrin müsabakası artık şeyde olacak, teknoloji zemininde olacak.
Evet.
Dolayısıyla biz de
zor bir sınav.
Ama çok
İnsanlık
gerçekten
için.
Çok zor bir sınav. Tabii bu konuda konuşulacak çok şey var belki ama teknolojinin gittiği nokta ile ilgili biz de istiyoruz ki ta anaokulu yaşlarından itibaren gerçekten hani o dinimizin Peygamber Efendimizin hadislerinin ortaya koyduğu güzel ahlak çerçevesini benimsemiş insanlığın hayrına yararına ameli salih diyor Mahiriz Hoca ameli salih anlatırken diyor ki ameli salih diyor bir başkasına faydalı olan amele ameli salih denir diye ifade ettiğini görüyoruz. Hani başkasının faydalarıyla
iyilik getiren davranış.
Evet iyilik getiren davranış işte ama bunun tohumlarını çocukluk yaşta atmak lazım. Bizim mesela öyle bir noktaya geldik ki insanlar akademik başarı önemli. Hocam diğerlerini sonra yapar. Sonra öğrenir. Yok hayır öyle bir şey yok. En verimli
ne yapıyorsunuz?
Bu noktada şeyi
yani diyelim ki anaokulundan aldınız ilkokul, ortaokul.
Evet efendim.
Nereye doğru evriliyor çocuklarınız?
Hı-hı. Tamam. Şimdi değerler eğitimi noktasında 4 temel şey söylemiştik.
Evet.
Değerler eğitimi noktasında bizim çocuklara öğretmek istediğimiz 3 tane alt başlık var. 1. Kur'an-ı Kerim'i kendi kıraatlerini düzgün yapacak ve gerektiğinde bir başkasına da imamlık yapabilecek bir düzeyde öğrenmelerini sağlamaya gayret ediyoruz.
Yani İkincisi, Kur'an bizim toplumumuzun olmazsa olmazı.
İkincisi namaz alışkanlığı noktasında onlara yardımcı oluyoruz. Çünkü namazın biz kötülüklerden uzaklaştıran bir kalkan olduğunu biliyoruz. Öyle öğrendik ve bu noktada çok önemli adımlar atıyoruz yavrularımızla alakalı. Üçüncü meselemiz de değerler eğitiminin alt başlıklarında güzel ahlak. Bizim çocuklarımız çok erken yaştan itibaren teşekkür etmeyi öğreniyorlar. Tebessümün bir sadaka olduğunu öğreniyorlar. Etraflarında yaşayan ama kendileri gibi güzel imkanlara sahip olmayan insanlara yardımcı olmanın onlar üzerinde bir sorumluluk olduğunu öğreniyorlar. Empati duygularını çok geliştirmeye çalışıyoruz yavrularımızın, çocuklarımızın. Bu noktada çok daha anaokulun her yaşın seviyesine göre bu programlar. Ortaokulda bu başka şekilde tezahür ediyor. Anaokulunda çok başka şekilde tezahür ettiğini görüyoruz. Mesela ortaokulda bizim çocuklarımızın her birinin bir sürü sosyal sorumluluk projeleri vardır. Takımlar halinde bunları yaparlar.
Yardım yani, kampanyaları tabii falan düzenliyoruz.
Yardım kampanyaları düzenliyoruz.
Doğu illerimize yönelik.
Evet. Doğu, tabii ki geçenlerde mesela diyelim ki ortaokul öğrencisinin yardım kampanyasında bedenen de çalışması mümkün. Hı-hı. İlkokul öğrencisi ne yapıyor? Bingöl'deki bir okulla belki dezavantajlı bir bölgenin çocuklarıyla mektup kardeşi oluyorlar. Hı-hı. Onlara hediyeler gönderiyorlar. Yani bu yaşlardan itibaren oralarda birileri var ve bunlar senin imkanlarına sahip değiller. Hı-hı. Paylaşabildiğin kadar onlarla paylaşmak senin insanlık görevin. Bunu evet, yapmalısın evet. diyoruz. Mesela teknoloji laboratuvarlarımızda bir de şimdi günümüz temel meselesi bütünleşik eğitim dedikleri bir şey var.
Bu saydığınız üç şey genelde kişilik değerlerine yönelik.
Evet.
Bir de bilgi boyutu ya da teknoloji boyutu o alanda yani çocuğun şimdi, gelişimi.
Ahmet abi bizim okulumuzun en güzel tarafı değerler eğitimi sadece değerler dersinde, Kur'an dersinde veya din dersinde olacak bir mesele değil.
Hayat
biz bunu,
içinde.
Tabii biz bunu tüm branşlarla entegre ediyoruz. Mesela bizim okulumuzda her ayın bir değeri vardır. Diyelim bu ayın değeri anne babaya saygı ise bu değeri karakter eğitimi, değerler eğitimi, din derslerinde hocalar anlatır ama matematik hocası da, fen hocası da, diğer hocalar da bu değerle ilgili çocuklara mutlaka bir takım konuları işlerler. Artı mesela teknoloji atölyesinde bir ürün üretecekse çocuk, bu ürünü insanlığa faydalı teknoloji diye adlandırıyoruz biz. Yani bizim o değerler konseptimizle teknoloji atölyemizi de bütünleştiriyoruz. Mesela ahşap atölyemiz. Çocuklar orada bir şeyler yapacak. Ne yapıyor çocuklar? Kuş evi yaparlar kışın mesela. Onları boyarlar. O kuş evleri çeşitli orman bölgelerine yerleşir. Yani zaten bugün dünyada vizyon belgesinde ve dünyada eğitimi çok iyi yapan ülkelere baktığınızda eğitim bütünleşik eğitimdir. Birbirinden kopmuş, böyle çok birbirinden ayrılmış bir şey değil. Birbiriyle iç içe eğitim uygulamalarını yapan ülkelerin başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değerler eğitimini tüm okulun kültürüne, iklimine yerleştiren bir okuluz. Mesela çocuklar sabah çok güzel dualarla okula başlarlar. Derslerine başlarlar. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz bizim okulumuza girdiğinizde. Yani bu tarafının da bu anlamda daha bilinçli çocukların yetişmesine önemli bir katkı sağladığını ve özgün bir tarafımız olduğunu söyleyebiliriz. Dört şey demiştik hani vizyonumuzu yakalamak için ortaya koyduğumuz. İşte biri değerler eğitimiydi ve en önemlisi, en öncelikli olanı değerler eğitimiydi. İkinci olarak akademik başarıyı çok önemsiyoruz okulumuzda. Hani dediniz ya bizim şöyle bir problemimiz var. Çok ahlaklı, çok güzel çocuklar yetiştirelim ama bunları bir yere toplayalım. Dünyadan da sterilize edelim bunları. Kendi kabuğunda yetişsinler. Yok hayır böyle bir şey istemiyoruz. Güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan hayırlıdır. Biz bunu biliyoruz.
Dünyada yarış da var.
Tabii ki dünyada yarış da var ve insan için ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır.
Bunlar, meydan okumalar da var.
Tabii
dünyada
ki meydan okumalar var.
Evet.
Ve hani Müslümanların da bir iddiası var yani. Değil mi?
Evet.
Yani bu iddiada söylemle felsefe yaparak olacak bir şey değil ki, daha çok aslında yaparak, eylemle olabilecek bir şey. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın bugün hani bir SİHA yapıldı değil mi, ne kadar mutlu olduk değil mi, ne kadar bize başarı getirdi. Bir Türk yaptı bunu.
Tabii.
Yani ve kendince hayalleri olan, hani yapılamaz edilemez önüne yüzlerce engel koyulan bir insan bunu bir şekilde başardı. Ama baktığınız zaman arkasında bir anne duası var. Güçlü bir değerler dünyası var ama gitmiş Amerika'da MIT'de de okumuş. En üst düzeyde dünyada bu eğitimi nerede alması gerekiyorsa almış ve ülkede çok, bu ülkeye çağ atlatıyor bakıyorsunuz bu insan.
Evet.
İşte biz de istiyoruz ki evet çocuklarımız çok ahlaklı olacaklar. Güzel ahlaklı olacaklar. Dini bir gayretleri olacak ama bir taraftan da akademik yönden de iyi olacaklar. Mesela bizim lisemiz yok diyelim. Bu çocuklar bizden mezun olduklarında istiyoruz ki ülkemizin iyi okullarına gitsinler. Ve bu ülke için gerçekten bir şeyler yapan
lisede
çocuklar olarak yetişebilsinler. Tabii ki düşünüyoruz liseyi ama çok acele etmiyoruz. Çünkü bizim amacımız hani 6 yıllık bir okul. Ben 2 yıl 10 aydır bu okuldayım. Güçlü temellerle kurulmuş. Çok güzel işler yapılarak kurulmuş. Ama biz şu an anaokulu, ilkokul ve ortaokulda tamamen yerleşmek istiyoruz. Yani hani kalite için şunu diyorlar. Bir şeyi bir seferde iyi yapan değil de her seferde iyi yapabilmek meselesi gerçek anlamda kaliteyi tarif edebilir. Dolayısıyla biz Acıbadem okullarında yaptığımız uygulamaları her kademede çok iyi birkaç defa yapabilen bir seviyeye geldikten sonra liseye girmek istiyoruz. Lisede düşünüyoruz. Tematik liseler düşünüyoruz daha çok. Bunun için zaten birkaç yurt dışı incelememiz olacak. Yani normal bir lise değil de teknoloji lisesi gibi. Yani daha özel, daha tematik bir lise açmak istiyoruz. Bakanın bu politikaları bu açıdan da önemli. Bu
şey diyeceğim yani şimdi Türkiye'de tabii bir meslek lisesi tartışması da var. Yani diyelim ki bütün öğrenciler liseyi bitiriyor herhangi bir meslek öğrenmeden, bazen üniversiteyi de bitiriyor yine herhangi bir meslek öğrenmeden. Yani daha ortaokul seviyesindeyken belli mesleklere yönelinmesi, belki sizin bu teknoloji lisesi dediğiniz alan gibi, yani ya da başka ihtiyaç duyulan
alanlar,
hatta
olabilir.
Sayın Bakan o ara eleman değil de diyor, aranan eleman.
Çok güzel, evet.
Aranan eleman. Yani o tarz, mesela ortaokullarınızda okuyan çocukların bu tarz yönlendirmeler, rehberlik yapıyor musunuz? Yok, nerelere? Yani mesela bir meslek okulu da belki düşünülebilir şeyin bünyesinde.
Efendim, tabii ki özellikle bu tasarım beceri atölyeleri bizim için bu noktada çok iyi bir şey. Mesela bizim bir öğrencimiz daha 8. sınıf aşamasındayken belli sitelerin açıklarını bulabilen bir altyapıya gelmişti. Ve bu öğrencimize birkaç firma tarafından yazın staj teklif edildi. Siber güvenlik noktasında kendini yetiştirmiş. Atölye hocamızın da çok destek olduğu, çok yardımcı olduğu imkanı. 8. sınıf dedi. Şimdi lisede.
Lise,
şimdi
evet.
Mesela bu çocuklar buna göre bir akışla bu konularda öncelikleri olan liselere gidiyorlar. İlla meslek lisesine gitmesi gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Fen ve teknoloji liseleri var çünkü. Mesela bazı okullar özellikle bu alana çok yatırım yapıyorlar. O tarz okullarda kendilerine zemin buluyorlar. İşte okulumuzun zaten üçüncü mesele, bu sorunuzla örtüştüğü için ona da girmiş olayım, becerileri geliştirmek. Yani biz Ahmet abi,
kısa da bir süremiz kaldı.
İlkokuldan itibaren bir sürü atölyeye çocukları akıtıyoruz ve çocukların aslında orada kabiliyetleri ortaya çıkıyor. Mesela benim şu an Acıbadem okullarında 50'nin üzerinde öğrencim teknoloji atölyelerimde okul harici saatlerde 16'dan sonra özel eğitim alıyorlar. Bunu anneleri babaları ve kendileri talep ederek benden
çok
alıyorlar.
Güzel.
Şimdi mesela bu 50 çocuk ona göre bir liseye akacaktır. İşte beceri tasarım atölyeleri bunun için önemli. Yani siz çocuğu lebalep 45 saat haftada dersle, matematikle, Türkçeyle yoğurduğunuz zaman o çocuğun yeteneklerini ortaya koyabileceği, yapacağı, dokunacağı ve kendini, kabiliyetlerini keşfedeceği bir zemini, atölyeleri onlara hazırlamadığınız zaman gerçek anlamda keşfedemiyorsunuz.
Evet.
Biz bu noktada beceri geliştirme noktasında da çok iddialıyız ve çocukların bu alanda yönlenmelerine, mesela bizim çok mesela 6-7. sınıftan itibaren rehberlik servisimizle aileler sürekli buluşur. Mesela lise gündemi diye bir buluşma vardır. Ne hangi liseye gitmeli? Buna neye göre karar vermeliyiz? Aileye rehberlik yaparız, çocuğa rehberlik yaparız. Bunun altyapısını kurmuş oluruz. Meslek liseleri meselesi de tabii Türkiye'nin en önemli meselesi ama inşallah
bu
vizyon belgesinde
de alalım.
Evet, konuda adım atılır. Dördüncü meselemiz de yabancı dil. Bunu da çok önemsiyoruz.
Evet.
Burada da şu an için İngilizce. Yani okulumuzun 6 yıllık bir serüveni olduğu için yabancı dil iddiasıyla kurulurken ortaya çıkmış. Biz bunu şu an başarmayla ilgileniyoruz. Bunu İngilizce'de yeterli, tamam, çok iyi noktadayız dediğimiz zaman ikinci dil olarak Arapçayı veya başka bir dili gündeme almayı düşünüyoruz. Yabancı dil noktasında da çok güçlü bir kadroyla çalışıyoruz ve çift dilli eğitim yapıyoruz.
Bizim çift dilli?
Tabii çift dilli eğitim. Çok kısaca açacağım. Bir hocamız vardı. Bize derdi ki, evladım, bir çocuk annesi bir dil konuşsa, babası bir dil konuşsa, sokakta bir dil konuşulsa bu iç lisanı da 4-6 yaş arasında öğrenebilir. Biz bunu...
Şimdi size bir şey söyleyeyim. Yeni Afrika'ya gittik,
evet,
geldik.
Efendim.
Afrika'da işte Hüdayi Vakfı'nın oradaki birimlerinin okulları var.
Evet.
Yani çocuk yerli dili biliyor.
Ya,
Fransızcayı biliyor. İşte eski sömürge olduğu için. Türkçeyi öğreniyor.
Tamam.
Ondan sonra İngilizceyi, Arapçayı.
Ya, işte.
Şimdi 4-5 dil bir yerde konuşuyoruz. Bir kişi de tercümanlık yapıyor. Liseli öğrencilere konuşuyorum. Yanımda oturan çocuk işte Türkiye'ye de gelmiş gitmiş, Türkçe öğrenmiş. Dedim, bak, bu abiniz 5 dil biliyor. 5 dilde tercüme yapıyor. O dediğiniz çok haklı. Yani
evet,
çocuklar birkaç dili birden, eğer ahenkli bir öğretim süreci olursa, öğrenebiliyorlar.
Şimdi size çok şunu söyleyeyim. Biz çift dilli eğitime yeni geçtik. 2. yılındayız. Bizim 6 yaşındaki çocuklarımızın İngilizcesi, okul öncesindeki çocuklarımızın diyelim İngilizcesi, 4. sınıftaki çocukların seviyesinde. Müthiş. Ya Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri okul öncesi dediğimiz dönemi ıskalamış olmasıdır. Hı hı,
doğru.
Yani okul öncesi dönemle ilgili, hani her ile bir üniversite diyoruz ya, bizim her mahalleye bir anaokulu gibi bir projemiz olması lazım.
Evet.
Yani gelişmiş ülkelerde bir eğri var. Yani okul öncesi kurumları zirvede.
Hı hı.
En fazla onların olduğunu görüyoruz. Yani çünkü çocuk orada çok alıcı. Hele dil evet, öğrenme evet, noktasında evet. çok alıcı. Bizde mesela sınıflara çift öğretmen girer okul öncesinde. Öğretmenimiz, sınıf öğretmenimiz dersini yaparken İngilizce öğretmeni belli yerlerde derse dahil olur. Haftada 5 gün tam gün bu böyledir. Ve çocuklar doğal olarak dile maruz kalırlar. Hani gramer öğretiyoruz filan diye değil. Öğretmeni konuşarak onları bir kıvama getirir.
Dil ile içli dışlı hale
aynen
geliyor.
Aynen öyle. Yani. Ve bizim okulumuzda İngilizce hocaların Türkçe konuşması da yasaktır. Çocuk onunla olduğu her ortamda hoca Türkçe bilmiyor bilir. Hatta bir velimiz okula gelmek istemiş. Çocuğuna demiş ki yavrum öğretmeninle konuşacağım demiş. Anne nasıl konuşacaksın, o Türkçe bilmiyor ki demiş. Halbuki hocalar Türk. Ama yani Türkçe... bu dili öğretebilmek için bu tür şeyleri yapabilmeniz evet. gerekiyor. Bu anlamda da yabancı dil noktasında da iddialı bir okuluz. İnşallah muvaffak oluruz diye de düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum İdris Bey. Değerli dinleyiciler, İdris Topçuoğlu Bey misafirimizdi. Acıbadem Okulları Genel Müdürü. Bütün eğitimi konuştuk. İdris Bey'in ben biliyorum üniversite öğrencileriyle de bir hayli böyle beraberliği olmuştur. Onlara ağabeylik, rehberlik etmiştir. Şimdi Acıbadem Okulları'nda genel müdürlük yapıyor. Anaokullarından aldı çocukları. İşte ilkokul, ortaokul devam ediyor. Hakikaten gayretini biliyorum. Coşkusunu biliyorum. Heyecanını biliyorum. Eğitim hepimizin temel meselesi, Türkiye'nin, İslam dünyasının temel meselesi, yetişmiş insan, kaliteli insan, insan sermayesinin en üst donanıma kavuşması hadisesi. Bu açığı kapatmamız lazım.
Evet.
Yani dünya ile aramızda epeyce bir mesafe var ama kapatmak mümkün. Yani hızlı da bir çağda yaşıyoruz. Gayret edersek kapatmamız mümkün. Yeni Milli Eğitim Bakanımız bu noktada ümit verici bir önderlik yapıyor, liderlik yapıyor. Biz Türkiye'ye de başarılar diliyoruz, İslam dünyasına da. Ve değerli dostumuz İdris Topçuoğlu Bey'e, onun şahsında yönettiği eğitim kurumlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim, hayırlı günler diliyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun.